2. Timoteos 1:7. Çünkü Tanrı bize korkaklık, çekingenlik, ürketlik, utangaçlık, dalkavukça ve yaltakça bir korku ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim, disiplin ruhu vermiştir.
Evet,
evet, doğru söylüyorsun. Evet.
Tanrı bize sakinlik verdi. Mesih'in zihni sakin ve iyi organize olmuştur. Benliğin zihni ise her şeye öfkelenen bir zihindir. Bizim içimizde disiplin ve öz denetim ruhu vardır. Tekrar edin. Ben disiplinliyim.
Ben disiplinliyim.
Ve öz denetimim
ve
var.
Öz denetimim var.
Bende huzur var.
Bende huzur var.
Bende bilgelik
ben
var.
Bende bilgelik var.
Bende İsa var.
Bende
tüm
İsa var.
Tüm bunlara sahipken nasıl sorunlu bir hayatınız olabilir?
Evet. Doğru. Kesinlikle. Evet.
Çok doğru.
Tanrı'nın bize vermiş olduğu tüm bu mükemmel şeyleri kullanmalıyız. Umut. Umut benim için hayattaki en önemli dengeleyicidir zihinsel ve duygusal olarak. İncil umudumuzun ruhumuzun çapası olduğunu söyler. Ruhunuz sizin zihniniz, iradeniz ve duygularınızdır. Öfkelenen yerlerimiz de bunlardır. Aslında kutsal ruhta huzur vardır. Kutsal ruhta bilgelik vardır. Ama öfkelenen ruhumuzdur. Yapmamız gereken şu. Saldıran stres faktörlerine karşı derinlerde saklı olan şeyin yüzeye çıkmasına izin vermeliyiz. Umut ruhumuzun çapasıdır. Umut gerçekten de şöyle söyleyen pozitif davranış biçimidir. İsa bu konuyla ilgilenecek. Tanrı bundan iyi bir şey çıkaracak. Şeytan umutsuz olmamızı istiyor. Aslında umutsuzluk kelimesinin İncil'deki karşılığı çaresizliktir. Bir çözüm yok. Çözümsüzlükse kaybetmeyi sessizce kabul etmek, pes etmek ve umutsuz olmak demek. İsterseniz bilinçli şekilde umutlanabilirsiniz. Kendinize Mesih'te neye sahip olduğunuzu hatırlatın daima. Tanrı benden yana. O bu konu üzerinde çalışıyor. Umudum var. Umuda sahip olmak şeytanı çıldırtır. Tanrı'nın sözü şöyle der. Eğer umudun sürgünü olursanız Tanrı sizin yitirdikleriniz karşılığında iki katını verecektir. Eskiden olduğunuzun iki katı varlıklı olacaksınız. Umudun sürgünü olun. Tanrı bunu size geri verir. Mahkumlar bir yerde kilitlidir. Yani sizin de umutla kilitli kalmanız gerekir. İşler kötüye gitse de başıma iyi bir şey gelecek diye düşünmeniz gerekir. Böylece stresi atarsınız. Tanrı bu sorunu çözecektir. Nasıl konuştuğumuza dikkat edelim. Bugün vereceğim mesajın bir parçası bu değil aslında ama yine de söyleyeceğim. Kendinizle öfkeli bir şekilde konuşabilirsiniz. Bu doğru. Dün İsa'nın çarmıha gerili olduğu zamanın sadece bir dakikasında konuştuğunu paylaştım. Kalan 5 saat 58 dakikada sessiz kalmış. Hadi ama. Bizim yerimize İsa'yı yolladığı için Tanrı'ya şükredelim. Ne kadar çok konuşursanız kendinizi o kadar öfkelendirirsiniz. Peki söyler misiniz kaç kişi bu söylediğime inanıyor? Evet, bu yüzden hep umut dolu konuşun. Tanrı bu sorunu çözecek. Umutsuzluğa kapılmayacağım. 2. Korintliler 4:8. Her yönden sıkıştırılmışız. Baskı görmüşüz ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, kafamız karışmış, çözüm bulamıyoruz ama çaresiz değiliz. Pavlus'un hayatında onu strese sokan çok şey vardı. Ama umut doluyuz diyordu. Zindana atıldıklarında şarkılar söylediler. Ama sonunda kurtarılması diğer mahkumlara da umut oldu. Hayatınızın en zor anlarında bile huzur ve neşe içinde olursanız, bu etrafınızdakiler için de umut kaynağı olur. Bence zor zamanlarda kendimizi kaybetmemek diğer insanlara verebileceğimiz en iyi umuttur. 1. Korintliler 10:13'te İncil diyor ki, herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez, size çıkış yolu da sağlayacaktır. Tekrar edin, benim başıma iyi bir şey gelecek.
Benim başıma iyi bir şey gelecek.
Hayatınızı basitleştirmek için birkaç şey söyleyeceğim. Bu stresin büyük çoğunluğunu yok edecek. Dünya gerçekten karışık bir halde değil mi? Hayat çok komplike bir hale geldi ama bakış açımızı değiştirebiliriz. Hayatımızı basitleştirmenin 10 yolu. 1. Dağınıklıktan kurtul. 2. Kendinize sınır belirleyin demek. Mesela evinizde bulunduracağınız eşyayı sınırlayın. Eğer bir şey kullanmıyorsanız onu atın. Amin.
Amin.
Biri bana dedi ki, askılarınızın hepsini aynı yöne bakacak şekilde yerleştirin ve giydiğiniz kıyafetin askısını çevirin. Aradan bir yıl geçtiğinde askısı çevrilmemiş kıyafet varsa onları verin. Şimdi dağınıklığımın veya kıyafetlerimin stresle ne ilgisi var diyorsunuz. Bunun stresle çok ilgisi var. Çünkü sizi çevreleyen şeyler kafa karıştırıcı ve stresli gözükürse bu sizi strese sokacaktır. Tanrı kafa karışıklığı yaratmaz. Size daha önce kaldığımız odada etrafa baktığımızı ve her şeyde sınırlar gördüğümüzü anlattım. Aynı şey evde de geçerli. Her şeyin bir sınırı var. Fotoğrafların sınırı var, kitapların sınırı var. Her şeyin bir sınırı var. Bahçedeki çit, evin her yerini dolaşan süpürgelik de bir sınır. Bunlar her şeyin düzenli görünmesini sağlar. Ve her şeyin birbirine girerek kafa karışıklığı içinde yaşamamızı engeller. Bir sürü şey alıp da ihtiyacınız olduğunda aradığınızı bulamayacak şekilde kafanızı karıştırmayın sakın. Bunu yapmayın. Bazılarınız satın aldığı şeylerin hala ödemesine devam ettiği halde bazı şeylerin şu anda nerede olduğunu bilmiyor bile. Amin. Onu nereye koyduğunuzu bilmiyorsunuz. Satın aldınız, indirimdeydi. Çok ucuzdu, evet. Hatta kredi kartınızla ödediniz, nakitte değil. Yakında ona sahip olduğunuzu bile unutursunuz. 2 yıl sonra bir tane daha alırsınız. Birinci Korintliler 14:33. Tanrı karışıklık değil, esenlik tanrısıdır. Eşyalarınızdan ayrılmayı beceremiyorsanız bunu yapacak birini tutun. Kullanmadığınız eşyaları alsın gitsin. İki numara. Bir şeye ihtiyacınız olduğunuzda bunu Tanrı'ya söyleyin. Ve unutun, eğer doğru bir şeyse Tanrı bunu size doğru zamanda verecektir mutlaka. Tanrı'nın yapabileceği şeyleri yapmaya çalışarak kendinizi strese sokmayın. Diyelim ki kilisede dua grubunun başına geçmeyi istiyorsunuz. Bunu Tanrı'dan isteyin. Tanrım, bu benim için doğru pozisyonsa onu elde etmeme yardım et lütfen. Başvuruda bulunmanız gerekiyorsa başvurun. Sonra pozisyonu başkası kaptı diye öfkelenmeyin. Tanrı'ya güvenin. Bu sayede ne kadar huzur bulacağınıza inanamazsınız. Size uzun uzun ayetleri okuyacak kadar vaktim yok. Çünkü bu toplantı bitmeden sizinle paylaşmak istediğim çok şey var. Bunları anlatmak için zamanım yok. Ama Yakup 4.1 ve 2. ayetler gerçekten hayatımı değiştirdi. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? İkinci ayet şöyle diyor. Bir şey arzu ediyor. Elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz. Onlardan nefret ediyorsunuz. Kavga ediyorsunuz. İşte en önemli nokta bu. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Hayatınızda bir şeyler olması için acı çekmek zorunda değilsiniz. Dua edip isteyin. Bu sizin için doğruysa Tanrı kapıyı açacaktır. Hatta Tanrı'ya istediğimiz şeyi bize vermediği için şükredelim. Çünkü Tanrı bizim için neyin doğru olduğunu daha iyi bilir. İstediği şeyin olması için çok çaba harcıyorsunuz ama bir türlü gerçekleşmiyor. Bunu biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tanrı'dan isteyin, ona güvenin. Eğer Tanrı bir şey yapmanızı istemezse yapamazsınız. Amin. Bunu kendi kendime tekrarlarım. Seninle aşık atamıyorum Tanrım. Sen bunu yapmamı istemezsen yapamam. Tanrı'yı izleyeceğim. 3 numara, kendiniz olun, insanları etkilemeyin. Stresi yok etmenin en iyi yolu. Tanrım, buraya kendimi insanları etkilemek zorunda hissederek çıksaydım, stresten ölürdüm. Siz de şunu ilke edinin, ne görüyorsan o. Yani ben buyum işte, her yerde böyleyim. Tabii toplum içinde burada konuştuğum kadar yüksek sesle konuşmuyorum. Beni yakından tanıyanlar bana şöyle iltifat eder. Joyce Joyce'dur. İşte bu. Biz birbirimizi etkilemeye çalışmayalım. Başkaları için rol yapmayalım. Başka insanlarla yarışmak zorunda değiliz. Sadece kendiniz olun lütfen. Sadece kendiniz olun. Dört numara. Kolayca alınmayın ama kolay affedin. Alınganlık, öfke, kin tutma ve affedememe kalbinizde sahip olacağınız en stresli şeylerdir. 5 numara, günah işleyince bunu itiraf edin. Bağışlanmayı isteyin. Sizin için kınama yoktur. Hayatınıza devam edin. Hayatınızı mahvetmeyin. 6 numara, insanlardan intikam almak yerine merhamet edin. 7. Bu şöyle olur. Sen bunu hak etmiyorsun ama bunu unutacağım. Böyle düşünmeyin. Aslında bana yaptıklarından sonra konuşmamalıydım ama yine de sana merhamet edeceğim. Çünkü benim de merhamete ihtiyacım var. 7 numara. İstemekten çekinmeyin. Bana yardım eder misin? 8 numara, kararlar alın. Kararsızlık yaşamayın. Kararsız olursanız restoranda ne yiyeceğinizi seçerken bile stres yaşarsınız. 9 numara, aşırı sözler vermeyin. Söz verin ama aşırıya kaçmayın. Yapabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Birine söz vermeden önce bunu yapmak size neye mal olacak çok iyi düşünün. Bunu öğrenmek benim de uzun zamanımı aldı ama çok önemlidir. Ben insanlara evet derim. Aynı zamanda şunu öğrendim ki neye evet dediğinizi düşünmeden evet demek kolay. Evet, çok kolaydır. Evet, evet, evet. Tabii, tabii. Sonra da hayatım kontrolden çıktı artık deriz. Zamanınız olmadığından şikayet ediyorsanız artık bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğinin habercisidir bu. Amin. Bir şeyleri değiştirmeniz gerek dedim. Bu sizin değişiklik yapmanız için bir işarettir. Bu size değişiklik yapmanız gerektiğini söyler. Evet, tekrar söyleyeceğim. Siz, başkası değil, sizden bahsediyorum. Ve ben bu değişiklikleri yapmalıyız. Bütün yorgunlar, yükü ağırlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Benden. İlişkileri basitleştirmenin 7 yolu. 1, herkesin iyi arkadaşı olmaya çalışmayın. Uzmanların kim olduklarını bilmiyorum ama diyorlar ki, bir kişi sadece 3 kişiyle gerçekten çok yakın ve iyi bir arkadaşlık kurabilirmiş. Herkesin en iyi arkadaşı olmaya çalışırsanız hiç kimsenin arkadaşı olamazsınız. Bizim sevdiğimiz bir sürü insan olabilir, tanıdığımız, bildiğimiz bir sürü kişi olabilir. Ama yakın ilişkiler zaman ve çaba sarf edelim ister. 2, insanların sizi incitmeyeceğini düşünmeyin. Bu olabilir. 3, başkalarının işine karışmanız gerektiğinden fazla karışmayın. 1, bazılarınız başka birinin sorunu için stres yaşıyordur eminim. İncil ilişkilerden bahsederken boyunduruğun altına girmek kalıbını kullanır. 4, istemeyenlere tavsiyede bulunmayın. 5, eleştirdiğinizin 100 kadar insanlara iltifat edin. 6, özür dilerim deyin. Hadi tekrar edin.
Özür dilerim.
Suratımızdaki bunu istemeden söylediğimiz ifadesini silelim. Özür dilerim. 7, her zaman her durumda insanlardan en iyiyi bekleyin. Amin. Sadece birkaç şey kaldı. İçinizdeki huzura sarılın. Sıkı sıkı sarılın. Bundan bahsettik. Kendinizle konuşun. Huzur içimizde, yapmamız gereken ona sarılmak, sahip çıkmak. Birkaç ayet okuyacağım. Mısır'dan çıkış 14:14. Rab sizin için savaşacak. Sakin olun yeter. Evet. Eyüp 13:5. Keşke büsbütün sussanız. Bu sizin için bilgelik olurdu. Yeşaya 26:3. Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun sen. Endişelenmek zihninizi sorununuzun etrafında döndürür de döndürür. Ama bu durumda Tanrı'nın ne yapacağını düşünürseniz, o zaman huzur içinde olursunuz. Filipililer 4. 4 ve 7. ayetler arası huzur ve sevinç içinde yaşamamızı söyler. Rab'de her zaman sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Kaygılanmayın. Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla dileklerinizi bildirin. Neşe ve sevinç stresimizi azaltır. Gülün. Gülmek stresi uzak tutar. Gülmek sağlığa iyi gelir. İyi de hayatımda gülünecek ne var ki diyorsunuz. Farkına varabilseniz siz kendiniz de bayağı komik birisiniz. İsa dedi ki, Yuhanna 16:33, bunları size ben de esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Dünyayı yendim. Tahmin edin, uzmanlar neyi keşfetti? Mutluluğun stresi azalttığını. Bilim bunu keşfetti. Buna bir de isim verdi. Adı da pozitif psikoloji. Bunu onlardan önce kim biliyordu? Tanrı. Bu uzmanlar ve onların keşfettiği şeyler beni çok güldürüyor. Şimdi uzmanlar bize stresi azaltmanın en iyi 5 yolundan birinin sevdiği bir şeyi yapmak olduğunu söylüyor. Hadi canım, ben bir bilim adamı değilim ama size bunun aynını dün söyledim. Mutlu bir kalp en iyi ilaçtır. Mutluluğa sadece yapmayı sevdiğiniz bir şey vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Amin. Birkaç gün neler yapacağımı şimdiden planladım. Bakalım onları nereye koyduğumu bulabilecek miyim? Arıyorum, evet, mutlaka bulacağım. Pekala. Buradan çıkınca ne yapacağım? Birinin hazırlayacağı kahvemi alıp buradan çıkacağım. Dönüş yolunda uçakta çalışanlarla sohbet edeceğim. Evet, onlarla sohbetten keyif alıyorum. Keyif aldığıma karar verdim. Bu nerelerde hatalar yapıldığıyla ilgili bir sohbet olmayacak. Bir dahaki sefere akraba ziyaretlerine gitmeden önce sevmeseniz bile zaman geçirmekten keyif alacağınıza inanın. İncil bir kadının kocasından keyif alması gerektiğini söyler. Amin. Ben de dönüş yolunda her fırsatta güleceğim. Benimle aynı uçakta seyahat edecekler. Eğlenceye hazır olsunlar. St. Louis'e vardığımda en sevdiğim restoranda yemek yiyeceğim. Güzel bir bahçeleri var, keyfini çıkaracağım. Bu bana vaazımı keyifli sunma şansı veriyor. Doğru söylüyorum. Harman döven öküzün ağzını bağlamak istemezsiniz. Çalışırken de yapmaktan keyif aldığınız bir şeyler düşünmelisiniz. Ama zamanım yok. Tek yaptığım çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kendime ayıracak zamanım ya da param yok. Hadi mağdur edebiyatını bırakın. Bazılarımız kendini mutlu etmek için bir şey yapmıyor. O zaman elimizde şikayet edecek bir şey olmazdı. Bu iyiydi, değil mi? Size bırakacağım önemli bir öğüt de bu olsun. Ara verin. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Planlarım burada bitmedi. Yarın için de planlar yaptım. Dinlemek ister misiniz?
Evet.
Yarın uyanacağım ve Tanrı'yla zaman geçireceğim. Sonra yürüyüşe çıkacağım. Yine dua edeceğim. Sonra yapmam gerekenlerle ilgileneceğim. Sonra da Dave'le dışarı yemeğe çıkacağım, makarna yiyeceğim.
Evet.
Haftada bir makarna yerim. Bu sınırımdır. Aynı gün tatlı da yerim. Evet. Ne müthiş bir gün ama. Gelecek haftanın ortalarında seyahate çıkacağım. Bir de televizyon çekimi var. Ayrıca 45 dakikalık bir röportaj vereceğim. 45 dakikalık da bir öğreti. Bu benim için sorun değil. Hepsinin aralarında bir yerde hoşuma gidecek bir şeyler yapabilirsem bunu başarabilirim. Amin. Nelerle uğraşmak zorunda olursanız olun, hoşunuza giden bir şeyler yapmak için kendinize zaman ayırın. Bu 5 dakikalık bir mola da olabilir. Kısa bir tatil ya da 2 gün boyunca uzaklaşmak da. Çalışmaktan başka hiçbir şey yapmazsanız hayatta kalamazsınız. Çalış endişelen, çalış endişelen, uykusuz kal, sağlıksız beslen. endişelen, insanları etkilemeye çalış. Bu yükle yaşamak zorunda değiliz. İsa dedi ki, bütün yorgunlar, yükü ağır olanlar bana gelin, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, her şeyi benden öğrenin. Hadi Tanrı'ya şükredelim. Amin. Teşekkür ederiz Tanrım.